Ayrım 16.
Çocukları uyandırma, kucağımıza taşıyacağız nasılsa. Mehmet kapıya doğru yürürken gece boyu tanışmış olduğu şık hanımlarla, beylerle, kibar selamlarla vedalaştı. Vapura en son onlar bindiler. Nina Andronova iskeleye kadar onlara eşlik etti. Paketlerini taşıdı. Bütün gün gösterdiği güler yüzüyle onları geçirdi. Kolundaki sepet biten günün emeği, yapma güller, krizantemler ve papatyalarla dolmuştu. Şükran, Mürvet'in, Lemansa, Seyit'in kucağında vapura bindiler. Vapur sahilden ayrıldığında geride kalan tek tük işin vurduğu gazino o kadar yalnız ve sakin görünüyordu ki Mürvet'in içini hüzün kapladı. Sanki bir gün değil bir hafta kadar dolu bir gün geçirmişti. O sahili ve gazinoyu şenlendiren onca insan şimdi bu vapura doluşmuş gidiyordu. O karanlık bomboş sahil bütün gün cıvıltılarla, kahkahalarla, müzikle dolup taşan yer değildi sanki. Kendisi için çok nadir güzel günlerden birini arkada bıraktığını, bir daha tekrarlanamayacağını düşünerek suskunlaştı. Hava inanılmaz güzeldi. Vapur kıyıya paralel ağır ağır süzülüyordu. Mehtap bu saatlerde boğazın öbür ucuna doğru kaymıştı bile. Ama ışıltısı çerçevesindeki puslu hale ile biten güne, yaşanan akşama rakip güzellikteydi. Müzisyenler Seyit'le Mürvet'in oturduğu üst güverteye yerleşmişlerdi. Gece daha bitmedi dedi Seyit. Mışıl mışıl uyumakta olan çocukların şal ve ceketleriyle iyice sarıp kuytuda bir köşeye yerleşmişlerdi. Vapurun ışıkları arkada bıraktıkları köpüklerin beyazlığı ile denizin kara lacivertini iyice ortaya çıkarıyordu. Kocasının yanağından okşayışı ile iyiden iyiye hassaslaşan Mürvet neredeyse ağlamak üzereydi. Seyit onun durgunluğunu fark etmişti. İyi misin Murka? Güzel şeyler ne kadar çabuk bitiyor. Kocası şefkatle onun saçlarını okşamaya devam etti. Her şey çabuk bitiyor Murka, her şey. Bütün hayat çabuk gidiyor. Ancak ne var ki biz güzel olan anlarımızı daha uzun yaşamak istiyoruz. Bütün problem o. Konuşmaları daha fazla devam edemedi. Müzisyenler çoktan keyifli bir parça çalmaya başlamışlardı. Her duraktan bütün gün boyunca boğaz kıyılarına yayılmış olan genç gruplar vapurun ahalisine ilave oluyordu. Yugoslav, Romen, göçmenler, Kırımlılar, Beyaz Ruslar hepsi orkestranın gönüllü çalan elemanlarına bir istekte bulunuyorlar. Sonra müzik eşliğinde ortaya fırlayıp dans ediyorlardı. Adeta bir şölen havasındaydı esen hava. Vapurun ara sıra yoluna çıkan balıkçı sandallarına çıkardığı uyarı sesi, dalgaların hışırtısı, müzik, şarkılar, dans edenlerin coşkuları, çeşit çeşit lisanda naralar atanlar. Her şey öylesine farklı, öylesine yabancı ama o derece inanılmaz sıcaklıktaydı ki. Güneş, deniz ve içkiyle paylaştıkları saatlerden sonra yabancı bir memleketteki yalnızlıklarını müzikle kaynaştırıp paylaşmak isteyen insanların vapuruydu sanki bu. Sanki boğazın ortasında ağır ağır ilerleyen müşterek hüzünlerin sahibi gönülsüz sürgünlerin vapuruydu. En keyifli notada, en şakrak, en şuh seste bile mehtabın etrafındaki pus gibi görünmez bir hüzün perdesi vardı. Keman, gitar, bandura, balalayka eşliğinde bütün bu milletlerin insanları birbirlerinin ezgilerine aynı coşkuyla katılıyorlardı. Hepsi kendilerine kucak açmış bu güzel memleketin, bu efsanevi şehrin boğazına, mehtabına, bütün bu güzelliğe rağmen dönmek istedikleri bir vatanları olduğunu şarkılarla anlatmaya çalışıyorlardı. Alışta'dan haber var. Altın kumun sefasında aklı kalmasına rağmen Mürvet hafta sonu kocasıyla beraber dönemedi. Şükran hastalanmıştı, ateşi çıkıyor, istifra ediyordu. O halde bir yere gidemezdi, çocuklarla evde kaldı. Fethiye'nin düğününden 3 gün geçmişti. Yeni damat Ethem bir paket baklava ile geldi. O kadar mahcup, o kadar iyi bakan bir yüzü vardı ki kalbinin temizliği gözlerinden okunuyordu. Sedirin kenarına eğreti oturdu. Bu evin kızını alıp uzaklaştırmış olmaktan sanki utanıyordu. Fethiye'nin selamını getirdim. Çok iyi kendisi, ellerini sen öper. Emine damadının her şeyin yolunda gittiğini anlatmak için söylediklerini ses çıkarmadan dinledi ama içi hiç rahat değildi. Ağlaya tepine zoraki koca evine bıraktığı kızı için endişeliydi. Bir iki gün sonra bir tepsi börek yapıp Mürvet'e verdi. Haydi kızım şunu Fethiye'ye götür. Bir de bak bakalım nasıl hali. Sen bir haber getirmeden bana rahat yok. Mürvet Leman'ı elinden tutup börek tepsisi filede Sarıyer'e yola çıktı. Madendeki eve geldiğinde bahçenin sessizliğini geçip kardeşini görecek olmanın heyecanı ile ilerledi. Kapı aralıktı. Önce bir sonra ardı ardına birkaç kez vurdu. Cevap alamayınca başını içeriye uzatıp seslendi. Fethiye, Fethiye ben geldim ablan. Evin sessizliği yine bozulmadı, meraklanmıştı. Yavaşça içeri girdi, fileyi yere bırakıp Leman'ı elinden çekeleyerek ilerledi. Evde her taraf bir taraftaydı. Fethiye'nin çeyiz sandığı açılmış, darmadağın edilmişti. Arka bahçeye bakan pencerenin önündeki yemek masasında sabah kahvaltısı duruyordu. Mürvet endişe içinde kapısı açık yatak odasından içeriye baktı. Orası da boştu. Birden yüreğinin daraldığını hissetti. Fethiye'nin düğün gecesinin sabahı ağlayarak eve dönmek istediğini pişmanlıkla hatırladı. Onun mutsuzluk içinde bir çılgınlık yapabileceği düşüncesiyle evden bağırarak fırladı. Bir yandan da kızını çekeliyordu. Fethiye, Fethiye neredesin? Tansiyonu çıkmış olmalıydı. Kulakları uğuldamaya, başı dönmeye başlamıştı. Kendi sesini bile zor duyuyordu. Birden komşu bahçeden yükselen çocuk kahkahaları ve müzik sesiyle döndü. Gözlerine inanamıyordu. Çocuklar öylesine keyiflenmişlerdi ki yabancı bir kadının bağırışarak dolaştığını ne gören ne duyan vardı. Kız çocuklardan biri üzerinde Fethiye'nin gelinliğiyle ortada oturuyor, diğerleri etrafında dönüp şarkı söylüyorlardı. Mürvet çocukları yakalayıp bir temiz pataklamak arzusuyla bahçeye girdi. O an eğlencenin mimarının kim olduğunu anladı. Fethiye kendisine ağacın altına oturmuş, ut çalıp temsili evcilik törenini de idare ediyordu. Utu tıngırdatırken adeta kendinden geçiyor olmasından ne kadar eğlendiği belliydi. Rastık karasıyla dudağının üzerine bıyık yapılmış damat adayı çocuk, sağ elini havaya kaldırmış işaret parmağını tetiği çeker pozunda oynatarak bağırıyordu. Vrav vrav vrav. Bahçede inanılmaz bir cümbüş yaşanıyordu. Mürvet kız kardeşinin hayatından endişe ederek yaşadığı korkulu dakikalardan sonra karşılaştıklarıyla serseme dönmüş, bir o kadar da kızmıştı. Başını sağa sola savurarak müzik yapmaya devam eden Fethiye'yi kolundan tutarak uyandırdı. Onu kenara çekti, etrafına toplanan çocuklara da çıkıştı. Haydi siz oynayın oyununuzu. Sonra kardeşine döndü. Ayıp değil mi Fethiye? Nasıl yaparsın böyle çocukluğu? Sen artık evli bir kadınsın. Bu küçücük mektep çocuklarıyla oynar mı insan bu yaşta? Konu komşu ne der bu haline? Al şu gelinliğini de eve girelim. Fethiye ablasını karşısında görmeye sevindiği kadar oyunun yarım kalmasına da üzülmüştü. Sonra devam edeceklerini belirten bir göz işaretiyle gelinliğini alıp çocuklardan ayrıldı. Beraber evi toparlayıp çay demlediler. Emine'nin gönderdiği börekten birer dilimle çaylarını yudumlayıp konuştular. Mürvet elinden geldiğince tatlı tatlı kardeşine nasihatlerde bulundu. Hasret giderdiler. Akşam üzere çok geçe kalmadan vedalaştılar. Mürvet'in Sultanahmet uzun bir yolu vardı. Yol boyu Fethiye'nin oyunundaki halini hatırlayıp kendi kendine güldü. O yaz çok sefalı geçti. Her şey yolundaydı. Hem Beyoğlu'ndaki dükkanlar hem Altınkum'daki gazino çok iyi iş yapıyordu. Seyit uzun zamandır arzu ettiği parayı kazanıyordu artık. Rusya'da paranın ne zaman geleceğini, ne zaman biteceğini düşünmeden yaşadığı seneleri hatırladıkça şimdiki haline şaşırıyordu. Mürvet kocasının altın kuma aşağı yukarı her gidişinde kendisine eşlik ediyordu. Çocuklar kumda, denizde çılgınlar gibi eğleniyorlar. Sonra Nina Androva ile eve uyumaya gidiyorlardı. Leman yaşı itibariyle tabii daha çok eğlenen oluyordu. Karı koca sahildeki ilk günlerinde olduğu gibi her güneş batışını kumsalda yürüyerek karşılıyorlar. Sonra akşam için hazırlanıyorlardı. Güneş, deniz, müzik, dans, şıklıkla dolu harika bir yaz geçiyordu. Mürvet bu arada birkaç kez daha Fethiye'nin evine uğramayı ihmal etmedi. Onu pek değişmediğini hayretle izliyordu. Bir gidişinde yine mahallenin çocuklarıyla kaydırak oynarken buldu. Bir defasında da başka bir evde ölü çamaşırı yıkarken. Sebebini sorduğunda sevap işlemek için cevabını aldı. Her dönüşünde bunları kocasına anlattığında Seyit kahkahalarla gülüyordu. Demedim mi ben size bu kız daha çocuk diye, ilahi Fethiye, ilahi çocuk. Seyit'in neşesi, şakaları her zamankinden fazla etkiliyordu Mürvet'i şu sıralar. Genç adam o kadar coşkulu, hayatından o kadar memnundu ki bunu etrafına da yansıtıyordu. Yaz başından beri hiç münakaşa etmemişler, birbirlerini kırmamışlardı. Mürvet'in başkalarının yanında gösterdiği çekingenlik olmasa, Seyit onunla her yerde iki kaçak aşık gibi flört etmekten yanaydı. O ise yabancı gözlerin önünde kur yapılan kadın olmaya bir türlü alışamıyordu. Ancak yanık teni, lacivert muzip bakışları ile tiril tiril keten elbiselerin içinde nice kadının aklını çelen bu yakışıklı adamın karısı olmaktan son derece gurur duyuyordu. Seyit'in tek durgunlaştığı anlar akşam üzeri kıyıda kumların üzerinde yürüdükleri saatlerdi. Kolu karısının omuzunda, gözleri denizin uzak bir yerinde dalıp gidiyordu. Mürvet onun alışta kıyılarını hatırlayarak mahzunlaştığını hissediyordu. Bir gün yine güneşin son ışıklarıyla yıkanarak yürüyorlardı. Genç kadın uzun zamandır düşündüğü bir şeyi söyleyerek sessizliği bozdu. Seyit, erkek düşünceleri arasında sordu. Efendim, Seyit ben kayınvalidemi, kayınpederimi tanımak isterdim. Onlar da seni tanımak isterlerdi. O zaman niye yazmıyoruz onlara? Seyit ciddileşerek başını iki yana salladı. Olmaz Mürvet, gitmez mektup oraya. Olsun bir denesek. Bir de cevap gelirmiş. Düşünsene, istemez misin? İstemez miyim? Genç adam öyle derin bir iç çekti ki Mürvet bu konuşmasıyla onun yarasını deşmiş olmaktan üzüntü duydu. Nerede olduklarını, nasıl olduklarını bilmiyorum Burka. Bugüne dek bir şey olmadıysa dahi benimle ilişkileri olduğu için başlarına bir şey gelebilir. Ama onlar da seni merak ediyorlardır muhakkak. Senin yaşadığını bile bilmiyorlar. Kim bilir nasıl hasettirler sana. Sağ sıhhatte olduğunu bilseler fena mı olur? Tehlike varsa zaten yazmazlar. Mürvet'in ısrarları Seyit'i ikna etmemekle beraber karısının yaşlı gözlerle bakışı karşısında yumuşadı. Peki peki, eve döndüğümüzde sana bir zarf yazar veririm. Sen de içini bildiğin gibi yazarsın, oldu mu? Mehmet heyecanla kocasının koluna girip omzuna başını dayadı. Sağ ol Seyit, bak göreceksin, haber alacağız onlardan. Çok umutlanma. Seyit verdiği sözü tuttu, bir zarfın üzerine Kril alfabesiyle adresini doldurdu. Seyit Mehmet Eminov, Kırım, Alışta. Zarfı karısına uzatırken endişelerini tekrarlamaktan uzak kalamadı. Bildiğim adres bu Murka, ama gel istersen gönderme. Onlar umutsuz artık, yüreklerini karartma. Mehmet cevap vermedi. Elindeki zarfın üzerindeki yazı dahi onu heyecanlandırmıştı. Bir an evvel kocasının ailesine haber yollamak istiyordu. İlk fırsatta kağıdı kalemi eline alıp Eminovlara kendisini tanıttı. Çocuklarını anlattı. Sıhhatli olduklarını ama merakla kendilerinin haber beklediklerini yazdı ve yaz neredeyse sona ermekteydi ki postaladı. Yazın bitişi çok üzünlü oldu. Günler kısalmış, akşamları rüzgarlanmaya başlamıştı. Altın Kum Gazinosu'nun son gecesinde sahilde büyük bir ateş yakıldı. Etrafında dans edilip şarkılar söylendi. Öyle çok içki içildi ki bazıları ayılmak için suya girmek zorunda kaldılar. Mehmet bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu. Müşteriler artık bir kış boyunca böyle bir eğlenceyi tekrarlamayacak olmanın burukluğu ile içebilecekleri kadar çok içiyor, seslerinin son perdesiyle şarkı söylüyor, oturmaksızın dans ediyorlardı. Gece dönüşü başka bir alem oldu. 74 numaralı Altın Kum vapuru bu yaz son yolculuğunu iki kıyı arasında zikzaklar yaparak yolu mümkün olduğunca uzattı. Yolculuk sırasında içki müzik devam etti. Kah coşkulu, kah huzunlu melodiler vapurun ışıklarıyla yıkanarak boğazın yazına veda ettiler. Mehmet çocukluğundan bu yana hiçbir eğlence bitti diye ağlamamıştı ama bu gece kendisini tutamadı. Seyit gayet verimli ve dostane bir hesaplaşmadan sonra yaz ortaklarından ayrıldı. Bir sene sonra aynı programı uygulamayı düşünüyorlardı. Beyoğlu'ndaki dükkanları büyütmek üzere yatırım yapmaya başladı. Olanlara ilaveten önce Bursa sokakta ardından Arabacı sokakta birer lokanta daha açtı. Ağ Camii'ndeki atölyede yapılan salatalık turşusu ve vodkayı lokantalara zor yetiştiriyorlardı. Hasılı iş para basıyordu. Mehmet annesinin yardımıyla kızlarını büyütmekle meşguldü. Yaz bittikten sonra kocasının gece hayatına katılamaz olmuştu. Hafta sonları Seyit'in ısrarına rağmen gezmek için çok nadir ona katılabiliyordu. Şükran sık sık hastalanıyordu. Mehmet küçük kızının yanında kalmayı tercih ederken Seyit de Leman'ı alıp çıkıyordu. Karı koca aralarında hiçbir tatsızlık olmamasına rağmen her birinin bir kızına olan zaafı nedeniyle adeta evde iki grup oluşturuyorlardı. Leman'ın mücadeleci, yorulmayan, şikayet bilmeyen tavrı ile Şükran'ın hep hasta, hep mızmız, hep ilgi bekleyen huyu bu seçimi kolaylaştırıyordu. Bunun aile içinde bir gün nasıl bir problem yaratacağını şimdilik kimse fark etmiyordu. Mürmet'in Kırım'a mektup yolladığı günden bu yana aylar geçmiş ama hala bir cevap alamamışlardı. Genç kadın her gün postacının yolunu gözlüyor, yabancı pullu bir zarf görmek ümidiyle bekliyordu. Seyit'in başlarına dert açabiliriz sözünü hatırladıkça pişmanlık duymaya başlamıştı. Belki onlar da oğulları gibi bir başka yere kaçmışlardı, belki artık aynı adreste değillerdi. 1928 Ocağı'nda yani Mürvet'in mektubunu postaladığından 5 ay sonra beklenen zarf geldi. Genç kadın evde yalnızdı. Hem Rusça hem Türkçe yazılmış kendi adreslerinin, damgaların, numaralarını doldurduğu sarı zarfı bir müddet açamadı. Heyecan ve korku bir aradaydı yüreğinde. Belki de cevap başka birindendi ve kötü bir haber veriyordu. Bunu düşünmek dahi içini sızlattı. Elinin titrediğini fark etti. Oturma odasına geçip sedire ilişti ve bir cesaretle zarfı açtı. O anda sevinçten ağlamaya başladı. Gözlerine inanamıyordu. Mektup Mehmet Eminov'dan geliyordu. Çok kısaydı. Eski Türkçe el yazısıyla yazılmıştı. Sevgili kızım, mektubunuzu aldık. Mutluluğunuz sonsuz. Bizleri merak etmeyin. Her mektubunuza cevap vermeye hazırım. 5 vakit namazda sağlığınıza duacıyım. İnşallah bir gün görüşmemiz kısmet olur. Mehmet daha coşkulu, uzun bir mektup bekliyordu ama kötü haber almaktan veya hiç alamamaktan çok daha iyiydi böylesi. Mektubu tekrar tekrar okudu ve ağladı. Akşamı iple çekti. Seyit'e bu müjdeyi verince ne kadar mutlu olacağını düşündü durdu. Ama kayınpederinin Seyit'le ilgili hiçbir söz etmemiş olmasını yadırgamıştı. Sırasıyla eve dönen annesine ve Necmiye'ye haberi verdi. Hepsi çok duygulandılar. Beraber ağlaştılar. Seyit'in ise ne zaman döneceği belli olmazdı. Mürvet bir ara atlayıp Beyoğlu'na çıkmayı düşündü ama vazgeçti. En iyisi beklemekti. Gece yarısını biraz geçe kapının önünde duran taksiden inen kocasını karşılarken genç kadının heyecanı görülecek şeydi. Seyit daha anahtarı çevirmeden açılan kapının ardında karısının parıldayan gözlerle beklediğini görünce şaşırdı. Hayrola Murka, yine neler var aklında? Mehmet yerinde duramaz bir ifadeyle konuştu. Müjdemi isterim Seyit. Demek müjden var bana. Karı koca ev halkını uyandırmamak için sessizce yatak odalarına geçtiler. Seyit çapkın bir bakışla karısının dudağından bir öpücük çaldı. Gecenin bu saatinde bana ne müjde düşünmüş olabilirsin acaba? Haydi meraklandırma beni. Mehmet yastığının altına koymuş olduğu mektubu getirip bir şey söylemeden kocasına uzattı. Seyit o an dondu kaldı. İnanamayarak karısının gözlerine baktı ama Onun yüzündeki mutluluk ifadesinden korkulacak bir şey olmadığı anlaşılıyordu. Tereddütle zarfa aldı. İnanamıyorum. İnanabilirsin Seyit, demedim mi ben sana, bak iyi ki yazmışım. Genç adam mektubu gözleriyle yutarcasına, sonra doğruluğuna inanamamış gibi bir kez daha ağır ağır okudu. Yatağın kenarına oturup gözlerini kapadı, kağıdı burnuna götürüp derin bir nefesle kokladı. Gözleri yaşlandı, sanki hasretin yanık kokusu gözüne kaçmıştı. Mürit kocasını hiç bu kadar hassas görmemişti şimdiye kadar. Gelip onun yanına oturdu, göz göze geldiler. Seyit birden dönüp sıkı sıkı sarıldı karısına, alnından öpüp başını onun saçları arasında gömdü ve gözünden sessiz yaşlar akmaya başladı. Murkan benim, küçücük ama gönlü kocaman Murkan benim. Mürit de kocasının kollarında ağlamaya başladı. Mektubu beraberce defalarca okudular. Araları ne kadar uzak olursa olsun karşılıklı mektuplar adeta iki ayrı dünyayı birleştiriyordu. Yemekten sonra yan yana oturduklarında mektup hala Seyit'in elindeydi. Karısını okşayarak konuştu. Ne kadar garip biliyor musun? Mürvet onun dinlediğini belirten bakışlarla sessizce bekledi. Erkek devam etti. Bu mektupların gidip geldiği gibi bir gün bizler de gidip gelebilirmişiz gibi geliyor. Tabii bir an için. Genç kadın kocasının ümitlendiğini görmekten memnun, onu yüreklendirmek istedi. Neden olmasın, kısmetse olur. Kocası acı acı gülümsedi. İşin fenası da o Murka. Benim bu düşüncem dediğim gibi sadece bir an. Çünkü olamayacağını biliyorum bunun. Bu işin kısmeti filan kalmadı. Ailesinden aldığı dini terbiye gereği kocasının söylediklerini günaha giriyorlarmış gibi dinledi Mürvet. Öyle demeseydi, Allah'ın işi bu, belli olur mu, kısmetse olur. Her işin kısmetse bir kez daha uğrar Murka. Eğer bir kez gitmeye karar verdiyse kısmet, artık dönse de aynı kısmet değildir. Onun hayrı başka bir şey içindir. Üzüldüğün için böyle söylüyorsun ama bir gün dediğim gerçek olursa buna inanacaksın. Seyit karısının yanağını okşarken güldü. Ah küçük karım benim, tabii sana inanırım. Ama kader kısmet dediklerini de ben senden önce tanıdım, unutma. Böyle karamsar bir havada konuşmak istemiyordu. Neşeli bir tavırla konuyu değiştirdi. Bak ne diyeceğim. Yarın gidelim, kızlarla beraber bir fotoğraf çektirelim. Yazacağın mektubu onu da ilave et, gönder babamlara. Çok iyi olur Seyit. Ben cevabı yazdım bile. Seyit kahkahayla gülerken ayağa kalktı. İlahi Murka, sen Tatar ulaklarından daha hızlısın. Karısına şefkatle sarıldı. Mürvet başı kocasının göğsüne sordu. Kim o Tatar ulakları dediklerin? Seyit onun saçlarını alnına öptü. Elinden tutup içeriye doğru çekti. Onların hikayesini de bir başka gece anlatırım. Hadi gel. Karısını kucakladı. Çocuklarla beraber çektirdikleri aile resmini ve mektubu postaladıktan kısa bir süre sonra Kırım'dan bir cevap daha geldi. Fakat gayet kısa, havadan sudan haberleri içeren satırlarla son buluyordu. Ne ailenin fertleri ne yaşantıları ile ilgili en ufak bir haber yoktu. Ancak mektuba ek olarak iki fotoğraf aile hakkında fikir veren sessiz şahitler gibiydi. Biri Mehmet Eminof'un karısı oğlu Osman geliniyle çektirdiği, diğeri ise Seyit'in teyze oğlu Arif'in Alışta'daki aile evi önünde çekilmiş 18 Haziran 1928 tarihli fotoğrafıydı. Mürvet Arif'in çiçekliğine kolunu dayadığı basamakları, evi saran sarmaşıkları ve vitray camlarla süslü kapısını gördüğü zaman senelerdir kocasının anlattığı baba evini gözüyle gidip görmüş gibi oldu. Baba Eminof mektubunu kısa tutmak için epey uğraşmış olmalıydı. Sevgili yavrum, iki gözüm gelinim, mektubunuzu aldım. Çok ama çok mutluyum. Allah senden razı olsun. Dün de beş vakit sağlığınıza duacıydım. Mektubunuz koynumda, onunla yatıp onunla kalkıyorum. Bizler iyiyiz, dualarımız sizinle. Seyit sevinçle karşıladığı mektuptan çıkan fotoğraflara bakarken göz bebekleri bulutlandı. Resimde var olanlar kimlerin artık var olmadığını gösteriyordu. Derin derin içini çekti. Arif ise onun çocukluğunun, gençliğinin deli dolu günlerini hatırlatmıştı. Buruk gülümsedi. Mürvet meraktaydı. Niye bu kadar kısa yazıyor baban Seyit? Bu kadar yazabildiğine, senin mektupları okuyabildiğine bile şaşıyorum ben. O mektupların hepsi açılıyor Murka, giden de gelen de. Onun için çok dikkatli ol. Babam ne kadar basit yazıyorsa senin de aynen öyle yazman gerek. Hayatımızla ilgili detaylar verme, benim adımı da kullanma. Onun için mi sen hiç yazmıyorsun? Seyit içeriye yürüdü. Bu soru keyfini kaçırmış gibiydi. Sen benim yerime de yazıyorsun değil mi? Zaten cevap beklemiyordu. Mutfaktan dolu bir şişeyle döndüğü zaman artık konuşmak istemediği belliydi. Mürvet hiç üstelemedi. Uzunca bir aradan sonra kocasının yine tek başına düşünceleriyle kalmak istediği anın geldiğini hissetmişti. Böyle anlarda çaresizliğini ve kocasına hiçbir yardımının olamayacağını biliyordu. Çekinerek konuştu. Ben yatıyorum Seyit. İstediğin bir şey var mı? Seyit fotoğraflar, boş bir kağıt ve kalemle beraber masaya yerleşti. O anda karısına kısa bir cevap verdi. Sağ ol Murka. İyi uykular. Bütün gece boyunca balkonla oda arasında mekik dokudu. Defalarca kalemi eline alıp yazmaya çalıştı ama olmadı, olamadı. Nereden başlayıp ne diyeceğini bilemiyordu. Bütün bu gizlilik içinde hayat endişesiyle geçen seneleri nasıl anlatacaktı babasına? Bütün geçtiği yerleri nasıl kurtulduğunu, Mahmud'un kıyıda vurulduğunu mu anlatacaktı? Daha babasının eline geçmeden Bolşeviklerin okuduğu bir mektupta. Bu onların başını belaya sokmaktan başka işe yaramazdı. Babacığım diye hitap etmesi dahi imkansızken ne yazacaktı ki? Sadece kuru bir sevgilerimle veya seni seviyorum mu? Bu düşüncelerle hiçbir yazdığı onu tatmin etmedi. Sabaha karşı fotoğrafları konsolun üzerine yerleştirdi. Seni çok seviyorum sözcükleri yazan son mektup kağıdında yırtıp çöp sepetine diğerlerinin arasına attı. Gözleri yanıyordu, içi yanıyordu. Söylenecek şeyleri zamanında söyleyememenin getirdiği acı içinde ruhu dağlanıyordu. Lambayı kaparken kendi kendine mırıldandı. Haydi çaresizlik uykuya. Seyit sabaha kadar babasının el yazısını sanki sesini kulağının dibinde duyacakmışçasına tekrar tekrar okudu. Onları ne kadar özlemişti. Gün ağarmaya yakın yanı başında sırtı dönük derin derin uyumakta olan karısına sarılıp kendisine doğru çekti. Başını onun başına dayayarak uykuya daldı. Ertesi gün Mürvet çocuklarının karnını doyurup ev işlerini yoluna koyduktan sonra hemen kayınpederine yeni bir mektup yazmak için oturdu. O kadar heyecanlıydı ki nereden başlayıp neler anlatacağını uzun uzun düşündü. Onlara yazabileceği en güzel mektubu göndermek istiyordu. Nihayet imzasını attığında içi rahattı ama zarfı hemen kapatmadı. Seyit'e ve çocuklarla güzel bir fotoğraf çektirip mektubuna ilave etmek iyi olacaktı. Ancak Eminovlarla bir an önce haberleşebilmek arzusu galebe geldi ve fazla beklemeden hali hazırda albümde olan fotoğraflardan birisini seçti. Yaman'ın bebek arabası içinde babasıyla beraber çekilmiş olan resmin arkasını selam sevgi sözcükleriyle doldurdu.